Ceyda Karan'la Eksen başlıyor. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 8 Mayıs 2023 günlerden pazartesi, bir haftaya daha başlıyoruz. Türkiye açısından oldukça kritik bir haftaya. Seçimler, herkes seçimlere odaklı ama dünyada durmuyor. Pek çok gelişme var. Aktaracağım sizlere. En başta tabii 9 Mayıs yarın Nazilerin yenilgisi, büyük ana yurt savaşı, Sovyetler Birliği halkları 27 milyon insanını kurban verdi Nazilerle mücadeleye ve bunun yine 78. yılında dikkatler Moskova'da, Kızıl Meydan'daki törende. Geçtiğimiz hafta Kremlin Sarayı'nın üstünde bir İHA hava savunması tarafından durdurulmuştu. Putin'e suikast olarak algıladı Rusya Federasyonu. Amerika Birleşik Devletleri'nin izni dışında Ukrayna'daki banderacıların hareket edemeyeceği görüşünü dile getirdi. Dikkatler tabii yarına çevrildi. Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede, Yunanistan'da, Küba'da, İtalya'da ölümsüz alay yürüyüşleri düzenlendi. Bu önemli, Sovyetler Birliği halklarının hemen her ailede kayıpları var. Gerçekten çok önemli onlar için. Dolayısıyla her yıl ölümsüz alay, pandemi izin vermemişti. Geçen sene düzenlenmişti. Bu sene tabii ki güvenlik önlemlerinden bahsediliyor. Aktaracağım size, Ukrayna'dan notlar var. Özellikle askeri istihbarat şefinin açıklaması, başkanın açıklaması. Dünyanın her yerinde Rusları öldürme. Maalesef 9 Mayıs şu açıdan da daha anlamlı. Nazizmin yeniden canlanması ve açık aleni desteklenen bir ırkçılık. Bir halkı yok etme yolunda rahat rahat mesajlar verilebilen bir döneme girilmesi trajik tabii ki. Ukrayna'da Sovyetler Birliği olmasa Nazizmin yenilemeyeceğini en iyi bilen halklardan birisi Ukraynalılar. Ama orada Avrupa Günü'ne çevrilmiş vaziyette. Aktaracağım notları birazdan sizlere. Bunun dışında pek çok haber var. Britanya'da monark tacını giymiş durumda. 3. Charles yemin etti. Enteresan manzaralar. İlginçtir ki Lula da Silva Britanya ziyaretini bu vesileyle yaptı Brezilya lideri. Neden yaptı anlamak biraz güç açıkçası ama tabii ki Brezilya devletinin kendi kararı. Avrupa'dan pek çok başlık var ama bugün dikkatimizi yine Orta Doğu'ya çevireceğiz. Orta Doğu yerinde durmuyor. Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan-İran anlaşmasının sonrası her şey kıpır kıpır. Aylardır aslında, yıllardır konuştuğumuz şey nihayet oldu. Suriye, Arap Birliği'nde askıya alınan üyeliğine geri dönüyor. Araplar acil koduyla toplanacak diye aktarmıştım size. Cuma günü toplantı yapıldı ve toplantının sonucunda Beşar Esad'a da Riyad'da 19 Mayıs'ta yapılacak Arap Birliği zirvesi için davetiye çıktı. Gerçekten önemli, artık bir perde daha kapanmış gözüküyor. Bugün Hüsnü Mahalli konuğum olacak, Suriye asıllı gazeteci, yazar. Bunun etkilerini aslında konuşuyoruz, tartışıyoruz ama artık resmileşmiş gözüküyor. Tabii ki Türkiye ile ilişkilerde de ne olacağı biraz seçime bağlı. Genel bir Arap dünyası, açıklanan metin, Suriye'nin tepkilerini soracağım kendisine. Konuğum olacak. Dünyadan haberleri de aktarmaya çalışacağım zamanın el verdiği ölçüde. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekansları bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. En kolayı Telegram hesabı, Batı'da yasaklı olmayanlar için söylüyorum çünkü orada sansür var artık, çok geniş. Ama Türkiye'de Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılarak canlı ya da daha sonra arkadaşlarım kaydı yüklüyor. Dünyada ne olmuş, özetleri neymiş diye merak ediyorsanız Telegram'dan rahatlıkla bizi takip edebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi Rusya Federasyonu'nda gözler 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine dönmüş vaziyette. Yarın Kızıl Meydan'da geçit töreni yapılacak. Tabii geçen hafta Kremlin üzerinde Ukrayna İHA'sı hava savunma sistemleri tarafından yok edilmişti. Ticari İHA'lar kolaylıkla her yere sızabiliyorlar ama tabii ki bu Rusya'da devlet başkanına suikast girişimi olarak algılandı, açıkçası getirildi. Batı arkasında görüldüğü, Batı'nın görüldüğü de belirtildi. Şimdi buna karşılık yarın bu biraz tabii ki 9 Mayıs törenlerini engelleme çabası, sabotajlarla vesaire. Ama yarın Kızıl Meydan'da Putin'in bir konuşma yapacağı açıklandı bugün. Aynı zamanda bir Sovyetler Birliği halklarına yönelik mesajı da var. Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abazya, Güney Ossetya liderlikleri, ayrıca Gürcistan ve Moldova'ya da halklarına da kutlama mesajı yolladı. Vladimir Putin, ahlaki görevlerinin babaları ve büyük babalarından miras kalan dostluk ve karşılıklı yardımlaşma geleneklerini kutsal bir şekilde korumak, büyük ana yurt savaşı hakkındaki tarihi gerçeğin çarpıtılmasına ve Nazilerin suç ortaklarının ve şimdiki ideolojik mirasçılarının haklı çıkarılmasına izin vermemektir dedi. Hakikaten bu eski Sovyet coğrafyasındaki halklar için önemli. Ben şahsen yakından çok sayıda insan tanıyorum. Hangi kökenden olursa olsun hepsinin cep telefonlarında büyük savaşta Nazilerle mücadele etmiş atalarının fotoğrafları vardır ve bunu size gösterirler. 9 Mayıs o yüzden çok önemsenir. Sadece Rusya Federasyonu'nda değil, eski Sovyet coğrafyasında. Şimdi tabii bu Kremlin'e yönelik girişim diyelim, 9 Mayıs'ın anılması, kutlanması, bunu önleme amaçlı olarak algılandı. Bütün dünyada Ukrayna'da Avrupa Günü ilan etti. Sovyetler Birliği eğer olmasaydı Avrupa olabilir miydi acaba? Ama tabii Zelenski maalesef bu konuda neo-Nazilerle birlikte başından beri hareket ettiği için barış için seçilmişti. Minsk anlaşmaları, BM onaylı anlaşmaları uygulamak üzere seçildiği halde bayağı bildiğimiz ırkçılar onların temsilcisi haline gelmişti. Tabii diyeceksiniz Avrupa Günü, ırkçılık vesaire. Artık Avrupalılar da değer olarak böyle farklılıklar, hoşgörü, başkalarının dilleri falan öyle şeylere çok takılmıyorlar. Ne olursa olsun jeopolitik hedeflerine ulaşmak dışında pek gözlerinin değer gördüğünü söylemek mümkün değil. Bizatihi kendi açıklamaları maalesef ortaya koyuyor. Rusya'da bunlar daha farklı algılanıyor tabii ki. Dolayısıyla bakalım yarın bakacağız duruma neler olacak. Ama Kremlin'e yönelik saldırıyla ilgili tabii Amerika olağan şüpheli. Banderacıların tek başlarına bir iş yapamayacağı ve Amerika'ya sormadan iş yapamayacağı görüşü hemen herkeste var açıkçası. Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü John Kirby Kremlin'e saldırı girişimi sorulduğu zaman bunu komik diye nitelendirmiş. Biz Ukrayna'yı Rusya topraklarını vurmaktan men ettik tarzında bir açıklama yapmış. Bu da enteresan. Demek ki talimat verebiliyorlar. O zaman Amerika'nın da tabii suikastler tarihi var ülkelerin liderlerine. Bunu böyle değişik kılıflar altında tabii ki şimdiye kadar yapmışlardı. İlginçtir. Çin Dışişleri Sözcüsü Wen Wenbin, Amerika'nın 240 yıllık tarihinin sadece 16 yılında savaşmadığını söyledi. Hafta sonunda İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana Amerika'nın 50'den fazla yabancı hükümeti şiddet kullanarak devirmeye çalıştığı, en az 30 ülkede seçimlere müdahale ettiği ve 50'den fazla yabancı lideri de öldürmeye çalıştığını söylemiş Çin Dışişleri Sözcüsü Wen Wenbin'in açıklamaları bunlar. Bu tabii ki Kremlin saldırı girişiminden sonra Rusya'da hafta sonu Zahar Prilepin'in Rus yazar otomobili Nijni Novgorod, oradaki evine döndüğünde orada havaya uçuruldu. Bir sabotajcı tarafından yakalanmış sabotajcı. Telegram kanallarında Ateş isimli bir terör örgütünden bahsediliyor. zanlı suçunu itiraf etmiş ve Ukrayna gizli servisleriyle çalıştığını söylemiş. Maalesef direksiyonda yazar var, şoförü hayatını yitirmiş çünkü patlayıcının üzerinde oturuyormuş. Kızı da 5 dakika önce inmiş. Tabii Rusya'nın tepkileri var. Dışişleri Sözcüsü Zaharova, sorumlular ABD ve Britanya dedi. Washington ve NATO yeni bir uluslararası terör hücresini, Kiev rejimini besliyor dedi. Rusya'nın algısı içeride sürekli Darya Dugina suikastinden başlayarak pek çok Ukrayna istihbaratının operasyonu yapıldı. Bakın o kadar enteresan ki Zelenski'nin siyasi babası deniliyor. Kolomoyski oligark. Onun sahibi olduğu Ukrayna haber sitesi Unyan'da takipçilerine bir sonraki terör saldırısını kime düzenleyelim, kimi yok edelim diye sorular yöneltiyorlar. Böyle de enteresan bir banderacı rejim derken kastımız bu şekilde. Askeri İstihbarat Dairesi'nin başkanı Budanov Yahoo News'la röportaj yapmış ve demiş ki biz zafer kazanana kadar tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğiz demiş. Bu şekilde bir açıklama yapmış durumda. Moskova'da tabii Dmitri Peskov da Kiev'in terör eylemlerinin doğrudan organizatörü olduğunu gösteriyor. Canice bir açıklama beyanında bulunmuş. Evet, bu arada Rusya'da Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrykin Donbas'ta 2014'ten bu yana 126 binden fazla insanın, Kiev'deki banderacıların, 2014'te Amerikan destekli darbeyle başa geçen banderacıların mağdur olduğunu duyurmuş. 2014 çatışma yeni başlamadı. NATO Genel Sekreteri bizzat dile getirmişti zaten. Rusya söyleyince öyle değil filan deniliyor ama tabii ki bu çatışma 2014'te başladı. Donbas'ta kimse Zelenski'yi seçmedi çünkü Donbas'ta sandık falan da kurulmamış idi. Kabul etmediler darbenin sonuçlarını. Evet. Şimdi tabii dünyada büyük ana yurt savaşının kahramanları anısına anma ateşi törenleri pek çok yerde düzenlendi. Moskova'da, Rusya'da da düzenlendi. 24 bölgesinde Rusya'nın gazilere ulaştırılacak. Orada bu anma törenlerine büyük önem atfediliyor. Hakikaten aile bağları, geçmişte yitirilenler, onların anısını yaşatmak çok güçlü bir motif. Türkiye'de biz Kurtuluş Savaşı ile ilgili pek çok değeri kaybetmiş olabiliriz ama Rusya Federasyonu'nda böyle değil bu işler. Bağımsız devletler topluluğu liderleri Moskova'ya gidiyorlar geçit töreni için. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı gitmiş durumda. Ama dünya çapında da ölümsüz alay yürüyüşleri var. Tunus'ta, Lübnan'da düzenlendi. Roma'da, İtalya başkentinde ve Atina'da özellikle onlar da Alman nazizmine karşı mücadeleyle Yunanistan öne çıkmıştı. Hitler ordusu, Mussolini ordusu. İstanbul'da, Heybeliada'da ölümsüz alay yürüyüşü yapıldı. Ankara'da aynı şekilde Ankara Büyükelçiliği Rusya'nın hafta sonunda Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde bir tören ve ardından Büyükelçi Alexei Yerhov'un katılımıyla da bir ölümsüz alay yürüyüşü düzenlemiş. Yerhov'un konuşmasında dikkat çekici unsur, büyük anayurt savaşının cephelerinde savaşanlar, şu anda yaşayanlar deneyimlerini çocuklarına aktarıyorlar diyor. Biz de anne babalarımız gibi zor zamanlardan geçiyoruz vurgusu yapıyor. Yine bağımsızlığımız, egemenliğimiz, otoritemiz ve doğal kaynaklarımızdan rahatsızlık duyan ülkelerin silah sarılmasıyla karşı karşıyayız vurgusu yapmış efendim. Bu da dikkat çekici. Evet, bu arada Estonya'da bir sürü Rus da yaşıyor. 9 Mayıs'ta mezarlık ziyaretlerine izin vermişler ama elde sadece çiçek götürebilecekler. Aksi takdirde 1200 euro cezaya çarptırılacaklarmış. Rusya'ya da Sovyetler Birliği zafer bayrağı bu anlamda yasaklanmış. Almanya'da da önce Rusya sembollerine yasak getirildi ama Berlin'de bir mahkeme özellikle daha sonra yasağı kaldırdı. Polis şikayet etmiş, nasıl yaparsınız, kaldırırsınız diye. Yine de bugün Reichstag binasında zafer bayrağı dalgalandı. Fotoğraflar paylaşılıyor. Ukrayna'da dedim başlangıçta Avrupa Günü şeklinde bu arada Nazi ve Sovyet askerlerinin tuhaf görüntülerini de Kiev'e koymuşlar. Gerçekten çok acayip. Açıkça banderacı ideoloji Nazilerle işbirliği yapmış. Ukrayna Kurtuluş Ordusu dedikleri Polonyalıların, pek çok başka halkın, Sovyet halklarının katliamında rol oynamıştı 2. Dünya Savaşı sırasında. Evet, şimdi gelelim papatya falına dönüşen Ukrayna saldırısına, bahar saldırısı. İşte Mayıs başındayız. Ukrayna kaynakları Telegram kanallarından General Surski'nin saldırıyı tekrar ertelemiş olabileceğini geçiyorlar. Havalar dramatik bir biçimde değişti deniliyor. Tekrar yağmur bekleniyor deniliyor. Hatta Telegram kanallarında çok komik ama Rusya'nın iklim silahı kullandığı gibi iddialar var. Gerçekten çok enteresan. Bu arada Ukrayna'daki Banderacı yönetim Washington yönetimiyle sürekli temas halinde, anlaşılan o ki. Savunma Bakanı Reznikov Washington Post'a konuşmuş. Andriy Yermak, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Jake Sullivan'la telefon görüşmesi yapmış. Kiev'e gideceği söyleniyordu ama henüz onun izini bulamadım. Zaluzhny Genelkurmay Başkanı da Mark Milley ile görüşmüş. Artık son hazırlıklar mı bilmiyorum. Bir yandan da 9 Mayıs 15 Mayıs arasında Transnistria'yı işgale kalkışacağı, oraya birlik konuşlandırdığı banderacıların yolunda haberler geliyor. Orada Avrupa'nın en büyük mühimmat deposu Sovyetler Birliği'nden kalma ve Rusya barış gücü askerleri bulunuyor. Zaporojye'de de aynı şekilde bir saldırı hazırlığı haberleri geliyor. Burada sivil yerleşimler, cephe hattına yakın yerleşimlerden sivilleri tahliye kararı alındı Zaporojye'de. Kırım'ın alınması gibi hedefler koyuyor. Hatta maalesef Ukrayna'nın ırkçı siyasetçileri Kırım'daki nüfus karma nasıl olabilir? Bütün Rusları süreceğiz. Bu karma evlilikler çok büyük bir problem. Hepsinin damarında Ukraynalı kanı olması lazım tarzında açıklamalar yapıyorlar. Dehşetengiz elbette. Ama Batılıların öte yandan bu açıklamayı yapan da Kırım daimi temsilcisi banderacıların Tamila Taşeva, bu arada ismini de vermiş olayım. Açıkça dile getiriyor, süreceğiz onları oradan şeklinde ve karma evliliklere de ne kadar itiraz ettiklerini, böyle bir ırkçılıkla karşı karşıyayız gerçekten. Ama Batılılar diyorlarmış gibi de şikayet ediyorlar. Ya işte siz bu Kırım'ı yeniden alma planlarından bir vazgeçin. 1954'te hediye edilmişti Ukrayna Sovyetler Birliği'ne, hatırlayalım. Öteden beri, ezelden beri, hatta tabii ki Odessa'yı da yani... Odessa'da bir Rus kenti ama neyse, geçiyorum bunları. Bu kadar tarihe girme sebebi de aslında bu ırkçılar tabii ki. Yoksa bunlar konuşulmaz bile. Efendim, bu arada Ukrayna tarafından hipersonik Rusya hipersonik füzesinin düşürüldüğü iddiaları ortaya atıldı. Hemen Batı medyası bundan bahsediyor ama Yuri Ignat, Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü, yalanladı. Böyle bir hipersonik sistemi düşürecek ellerinde bir araç gereç yok benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Batı medyası neye dayanarak yazıyor derseniz, Kinzhal'lerin düşürüldüğünü pek bir kanıt göstermiyorlar. Nasıl olduğunu da söylemiyorlar. Neyse. Şimdi bunun dışında 3 Rus pilotu serbest bırakmışlar zorlu mücadelelerden sonra. Esir düşen onlar geri dönmüşler. Sahada Bahmut Artemovsk'ta tartışmalar vardı hafta sonu. Banderacılar binaları, özellikle yüksek katlı binaları havaya uçurarak geri çekilmeyi sürdürüyorlar. Yaklaşık %3'ü Batı mahalleleri sadece banderacı ordunun elinde kaldı deniliyor. Haritalar Telegram kanallarında var. Tabii bu arada Rusya Wagner müzisyen güçleriyle tartışmalar çıkmıştı. Wagner'in çekileceği, Prigojin'in eleştirileri çok sert Savunma Bakanlığı'na, bunlar tartışıldı ve sonunda ama 10 Mayıs itibariyle çekilecek, ben aktarmıştım Cuma günü, çekileceklerini söylemişti. Fakat bunun pek işareti de gözükmüyor gibi, yeniden 9 Mayıs öncesi tamamen kalan 2,5 kilometre galiba, öyle bir alandan bahsediliyor. Bu tabii 9 Mayıs'a denk gelirse Rusya tarafından, Rusya ve Donbas için önemli bir sembolik şey olacak. Dolayısıyla Ukrayna tarafının da burayı vermemek gibi bir tutumu var. Bu arada Wagner'ciler çekilecek, yerine Ahmat Birliği Kadirov bu konuda Putin'e mektup yazmış. Onların alacağı yolunda bir takım söylentiler var. Belki biraz rotasyon gündeme gelebilir. Bu Bahmut cephesinde deniliyor. Göreceğiz nereye varacağını olup bitenlerin. Sergey Lavrov'un açıklamaları vardı hafta sonu. Ukrayna meselesinin öyle cepheyi dondurmakla falan çözülemeyeceğini, bunun jeopolitik bir sorun olduğunu, Amerika ve Lavrov uydu devletler diyor. Uydu devletler derken Avrupalıları kastediyor. Kendi çıkarları hilafına bu projeye katılanlar. Rusya'ya karşı mücadele için Ukrayna'yı silaha boğup bu işi çıkarttılar. O yüzden yani bu cepheyi dondurmak falan çözüm yok. Çünkü bunlar zaten bu işi jeopolitik bir oyun olarak görüyorlar diyor Sergey Lavrov. Evet. Şimdi bunun dışında Polonya'da Amerika'nın HIMARS çoklu roket atar sistemleri için bir merkez kurulacak. Polonya hızla savunma sanayini geliştirmeye çalışıyor. Başbakan Yardımcısı Savunma Bakanı Amerika'yı ziyaret etmiş Lockheed Martin şirketini. Avrupa'da da geçerli aynı şey sonuçta. Ama bir yandan da Batı medyasında bizzat CNN duyurmuş bunu. Bu HIMARS'lar, Amerika'nın HIMARS sistemlerinin etkinliğini Rusya'nın elektronik harp sistemleri bozuyormuş. Şimdi de Panzer S'ler galiba sözünü ettikleri, askeri teknolojiden çok fazla anlamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse, ama yani artık bunları da bozdukları, hatta Ukrayna İHA'larını bozdukları söyleniyor jammer'larla. Bilemiyorum nasıl yapıldığını, ama böyle tartışmalar var. Ona rağmen yılmıyor tabii Avrupalılar. En son işte 1 milyar euroluk bir bütçe ayırdılar Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya savaş yatırımı şeklinde. Joseph Borrell'ın geçen haftaki açıklamaları çok tartışılmıştı. Yani biz finansmanı kesersek zaten Kiev bir gün bile, birkaç gün bile dayanamaz dedi. Hani gerçekten enteresan böyle üstten konuşmalar da acayip. Hani oradaki savaşanlara bile hakaret niteliğinde diyebiliriz kolaylıkla. Ama daha önemlisi Avrupalılar açısından elbette yani bunu hastaneler, okullar için harcamak tercih edilirdi. Ama gerçeği kabul etmek zorundayız. Savaşı harcayacağız diyor. Neden? Ukrayna NATO üyesi mi? Değil. Yani ben Avrupalı olsam ne diyorsun sen? Niye barış anlaşmasını uygulamadınız? BM onaylı, uluslararası hukuk niteliğinde. Niye bizim başımıza böyle dertler açıyorsunuz? Hangi hedeflerle diye sormak isterdim doğrusu, ama vallahi doğru düzgün sormuyorlar da. Joseph Borrell, herkes yani bu Çin konusunda bir sürü ABD'den ayrı kendi politikamız olmalı falan gibi lafları var Joseph Borrell'ın, ama vallahi bir tek orada kalmıyor. Çünkü aynı şekilde bir şey, Çin'e teknoloji aktarımını engellemekten bahsediyor Avrupalı politikacılar. Dolayısıyla Macron'un başlattığı tartışmayı pek de arkası gelmedi. Hep böyle sanki Fransa'yı arada bir böyle kuyuya taş atsın diye seçmişler gibi bir izlenime kapılmıyor değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Hiçbir somut bir şey getirmiyor. Asya'ya sarkma devam ediyor. En son Japonya'da ofis, NATO ofisi ne işi var diye sormayın. Böyle stratejik şey, stratejik önem taşıyor. Çin Dışişleri Bakanı bu arada Avrupa turuna çıkıyormuş. Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek. Öncesinde Qin Gang Çin Dışişleri Bakanı özellikle Çin'den Avrupa Birliği'nin 7 Çin teknoloji şirketine yaptırım uygulaması kararına yönelik eleştiri geldi. Bu durumda biz de kendi çıkarlarımızı savunmak durumunda kalacağız diye. Orta Asya zirvesi de planlıyor Çin anladığım kadarıyla 18-19 Mayıs tarihlerinde. Bu da yine dikkat çekici bir Çin hamlesi diyebiliriz. Bir de Çin Dışişleri Bakanı tabii Qin Gang özellikle hafta sonunda, geçen hafta sonuna doğru Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yapılmıştı. Burada üye ülkelere birlikte renkli devrimlere karşı koyma çağrısı yaptı. Dış güçler bunları planlıyorlar. Stratejik özelliğe bağlı kalmamız, uyum ve karşılıklı güveni güçlendirmemiz lazım vurgusu yapmış. Tabii CIA'nin bir takım planlar yaptığı ülkelerde yönetimleri etkileyecek. Bu anlaşılan Çin tarafından böyle algılanıyor ve açıklamada bu şekilde. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri de Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı olmuş. Geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıda Perşembe, Cuma zannedersem. Evet, şimdi Amerika'dan birkaç not. Joe Biden 2024 başkan adayı olarak resmen açıkladı konumunu. 6 milyon yıldır her Amerikan başkanının yaptığı gibi ulusal borcun boyutunu arttırmayacağız demiş. Borcun arttırılması tartışmaları var. Amerika'nın temerite düşmesi tartışmaları. Yalnız 6 milyon yıl biraz fazla olmuş açıkçası. Neyse, yine dili sürçmüş herhalde. Kendisinin Trump'la ilgili tecavüz davası, 1990'lardan kalma, bunlarla ilgili tartışmalarda ifadesi yayınlanmış Trump'ın. Reddediyor. Geçen sene Ekim ayında galiba video ifadesi vermiş. Hollywood filmleri izliyorsanız mahkeme işleri nasıl yürütülüyor Amerika'da biliyorsunuz demektir. Macaristan Başbakanı Trump'ı geri getirin ki barış olsun diye çığlıklar atıyor. Avrupa'da bir tek Macaristan bunları dile getiriyor. Evet, Amerika'da da silahlı terör, şiddet öyle diyelim. Mississippi'de bir ölü, 6 yaralı bir restoranı basmış manyağın biri. Bir de AVM'de Texas'ta yine 8 ölü 7 yaralı. Amerika'da 14.600 insan yılbaşından beri silahlı şiddette hayatını yitirmiş. Yani bitmeyen tartışmadır bu. Hakikaten Amerika'da bu işi çözmek zor. Göçmen ülkesi, herkes silahlı. Hakikaten. Çok bir yönüyle çok medeni, bir yönüyle vahşi batı niteliği belki diyelim. Sırbistan'da da geçen hafta aktarmıştım size. Bir ilkokulda arkadaşları güvenlik görevlisini öldüren, akli melekeleri pek yerinde gözükmeyen bir çocuk, 9 kişinin hayatını yitirdiği bir saldırı olmuştu. Eğitim Bakanı istifasını sunmuş. Bir saldırı daha olmuştu. Yani Sırbistan'da çok görülen bir şey değil tabii ki bu. Dolayısıyla enteresan. Evet, İngiltere'de 3. Charles Kral, Birleşik Krallık taç giyme töreni cumartesi günü Londra'da yapıldı. Tabii Commonwealth dedikleri İngiliz Milletler Topluluğu, aynı zamanda onun başkanı, 14 ülkenin doğrudan devlet başkanı. İngiliz Birleşik Krallık bu şekilde faaliyet gösteriyor. Milyonlarca insan takip etti yeni monarkı. 1953'ten bu yana ilk defa bir taç giyme töreni. Kraliçe Elizabeth uzun yıllar hayatını yitirene kadar ülkeyi yönetmişti. Tabii basında pek artık monarşinin, yani çok kültürel bir figür diyorlar ama çok pahalı bir kültürel figür tabii kral. Londra'da bu arada bu konuda monarşi karşıtı eylem de düzenlenmiş. 52 kişi gözaltına almışlar. Nasıl, yani sen benim kralım değilsin diye bir sloganda somutlanıyor. Enteresan, yine Britanya monarşisinin şaşası pek çok yabancı konukta katıldı. Dikkat çekici olan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın gitmesi. Belki önceden planlıydı, bilemiyorum. Cuma günü Rishi Sunak'la, başbakanla görüşmüş. Özellikle bu Amazonlar, Ukrayna konusunda, dolar hakimiyetine meydan okuma konusunda önemli çıkışlar oldu Çin ziyareti sırasında Lula'nın. Ama bir yandan da tabii daha başa gelişin ilk haftasında darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Bir yandan Amazon ormanları ile ilgili işte Avrupalılarla birlikte hareket etmeye çalışıyor. Bu 80 milyon sterlin Amazon fonuna 2008'de oluşturulmuştu bu. Britanya söz vermiş Avrupa Birliği projesiyle Amazonları ve dünyanın tabii ki nefes alma ciğerleri, akciğerleri diyebiliriz. Bir de tabii siyasi eleştiri eksik etmemiş Lula, İngiltere'de Julian Assange serbest bırakılması çağrısında bulunmuş. Suçları ifşa eden bir gazeteci olarak hapiste olması ve utanç verici demiş bizim için. Bu konu tabii çok acayip. Julian Assange da 3. Charles'a bir ironik bir mektup yazmış gerçekten. Buyurun beni bu Belmarş'ta bir ziyaret edin bakalım diyor 3. Charles'a. Bir toplumun medeniyet ölçüsünün tutsaklarına nasıl davrandı olduğunu söylüyor. Öyle beraber hapishanede yemek yemediklerini, tecrit altında herkesin kendi hücresinde yemek yediğini söylüyor. 82 binden fazla Britanya'nın hapishane nüfusu miras diye buna denir demiş çok ironik bir biçimde. Majestelerinin keyfine göre tutuklu tutulan bir siyasi esir olarak birinci sınıf kurumun duvarları içinde yaşamaktan onur duyuyorum demiş. Julian Assange gerçekten krallığını sınır tanımıyor vurgusu yapmış. Bir de hakikaten yani Alcatraz gibi böyle kötü şöhretli hapishanelerle kıyaslamış Belmarş'ı. Yani bu konu o kadar üstü örtülüyor ki gerçekten WikiLeaks yazışmaları birçok rezaleti ortaya çıkartmıştı. Kimse yargılanmadı, kimsenin başına bir şey gelmedi ve Amerikalılar hala basın özgürlüğü diyorlar. Öyle de trajik bir durum. Onu da altını çizmek istiyorum. Evet, tahıl konusu şimdi 18'inde dolacak. Avrupa ülkeleri 5 ülkeye tahıl ihracatını çiftçilerin isyanıyla Doğu Avrupa'da yasaklanmıştı. Ukraynalılar öfkeli. Moldova da onlara katılıyormuş. Onlar da açıklama yaptılar. Biz de Moldova'ya kısıtlama uygulayacağız diyor Kiev. Fakat asıl tabii teknik toplantı yapıldı. Ön koordinasyon deniliyor. İstanbul'da Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Rusya'nın tarım ürünlerinin ihracatı konusunda ilerlemeden memnun olmadığı dile getiriliyor. Dolayısıyla 18'den sonra ne olacak bilmiyoruz. Tam da Avrupalılar 11. yaptırım paketini Türkiye gibi Rusya'yla bir şekilde tarafsız konum alan ve ticaret yapan ülkelere baskı için kullanacaklar diye açıklamalar var efendim. Evet, geldik şimdi Suriye meselesine. Konuğum Hüsnü Mahalli, telefon hattının öbür ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
Şimdi ya, dün konuşamamıştık Türkiye seçimleri, tabii seçim ortamı çok sıcak televizyonda hatırlarsan, o yüzden konuşmak istedim seninle Hüsnü abi. Arap Birliği sonunda bir perdeyi kapatıyor, anlaşılan o ki toplantı yapıldı ve davetiye çıktı Genel Sekreter Ahmet Ebu Geyt, açıkladı. Çok fazla tartışma vardı. Araplar 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki toplantıya yine Suriye'yi almayacaklar, yine davet olmayacak diye kötümser görüşler de vardı. Fakat artık bitmiş gözüküyor iş. Hakikaten kritik bir dönemde Arap Birliği Genel Sekreteri Esad isterse katılabilir diyor. Hemen başlayayım sıcak sıcak değerlendirme öncesi. Esad gider mi? Ne dersin?
Şimdi dünkü açıklamada da zaten şöyle bir cümle var. Diyor ki bir Suudi Arabistan davet ederse, yani Suudi Arabistan çünkü toplantı orada oluyor biliyorsun. Bir o davet ederse bir, yani koşul demeyelim de parantez açmışsın efendi. İki, Esad bu daveti kabul ederse gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan davet ederdi, Suudi Arabistan davet etti.
Etti.
Ondan sonra Esad mı gider mi? İşte tartışılıyor.
Hüsnü abi, telefon sesin biraz şey geliyor, ben duymakta zorlanıyorum. Kulaklık mı var ondan mı anlayamadım.
Yok,
ama
kulaklık değil, normal tamam. Şu anda.
Peki tamam, davet etti dedin, sonrasını duyamadım.
Ya Esad dediğim gibi Suudi Arabistan davet etti biliyorsun, bakan gitti.
Evet.
Bakan gittikten sonra Suudi Arabistan bakanı gitti, Suriye bakanı oraya gitti. Dün gece de Esad Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed Bin Zayed'le görüştü. Büyük ihtimalle bu gitmeyle ilgili görüştü. Yani evet. Hani 50-50 demeyeceğim ama en azından %70 gidecek gibi gözüküyor.
Evet.
Ama bunun direkt Suriye'yle ilgili değil bu gidip gitmeme koşulu. Çünkü Suudi Arabistan biliyorsun Lübnan sorununun baş müsebbiplerinden biri. Yani Lübnan'daki iç denge, hükümet yok, başkanlık seçimi yapılamıyor. Bunun nedeni tabii dediğim gibi Suudi Arabistan. İkincisi şu anda Yemen sorununun çözümüne yönelik çabalar var.
Evet.
Bu da tabii Suriye'yi ilgilendiriyor. Çünkü neden Suriye'yi gönderiyor? İran var. İran Cumhurbaşkanı reisi biliyorsun geçen hafta Şam'daydı.
Evet.
Erdoğan Emevi Camii'ne gidemedi ama İran Cumhurbaşkanı reisi gitti, Emevi Camii'de poz verdi.
Evet.
Yani Türkiye'ye bir mesajdı sanıyorum.
Evet.
Dolayısıyla gider ve Rus destekli Çin ara buluculuğu İran ve Suudi Arabistan barış süreci sağlıklı bir şekilde işliyor diye düşünüyorum.
Gitme olasılığı var gibi gözüküyor bu durumda. Peki bildirinin içeriğinde bir de Suriye'de açıklama yaptı. Şimdi tabii ben tamamen unutmuşum. O kadar çok tarihsel şey geçti ki.
Evet.
Sesinde bir problem. Beni duyabildin mi?
Ben duyuyorum, duyuyorum. Evet.
Tamam,
duyuyorum.
Tamam. Tamam. Şimdi şimdi Arap Birliği aslında Suriye kurucu üye tabii. Çıkarma hakları da yok aslında. Fakat 2011'de koltuğu seçilmemiş başka birilerine vermeye kalkmışlardı. Dolayısıyla tabii Suriye böyle hani biraz soğukkanlı karşılamış gibi gözüküyor. Yani siz bizim üyelik hakkımıza el koyamazdınız ki zaten şeklinde. Dikkat çekici aslında bu şeyin kurgulanışı bu bakımdan. Arap Konseyi'nin açıklama metnine sen bakabildin mi? Burada aslında Suriye'nin bir şekilde toprak bütünlüğü, istikrarı, egemenliğin korunmasına bağlılık ve bunun sağlanması çabaları var. Bu metni nasıl değerlendiriyorsun? Arapların vurgusu metin, nerelerde?
metin saçma sapan bir metin.
Ne
saçma sapan metin. Yani hı-hı, Suriye'de terör olayını anlatıyor. Terör gitmesi gerekiyor. Teröre neden olan zaten Arap Birliği üyesi ülkelerin çoğunluğu. Hı-hı. Yani Körfez ülkeleri, Mısır, Tunus, yani İslamcıların olduğu dönemleri hatırla.
Evet.
Dolayısıyla onlar yani terör, eğer terör. Suriye toprak bütünlüğünden söz ediliyor. Yine Suriye toprak bütünlüğü zaten. Yani yine onlar. Terör örgütleri var şu anda Suriye'de. Yine onlar. Sanki hani kendileri hiçbir şey yapmamış gibi böyle artist bir ifadeyle. Hani bu şey var ya, namusu kurtarma dedikleri hikaye. Yani evet, vallahi işte tamam bak Suriye'ye çok şey yaptık ama dolayısıyla işte ne yapalım böyle böyle oldu falan gibi.
Evet. Ama bir geri adım var yani, sonuçta başarısız oldular nihayetinde. Yani hani artık bunun böyle sürdürülemeyeceği şeyine gelmiş ya. Bu da bir teslimat aslında. Teslim etmek
ama
durumu.
Ama ben söylüyorum. Yani bu yalnız Suriye bağlamında bir olay değil bu. Teslimatın dediği
evet,
hikaye.
Evet.
Çünkü bölgede evet, farklı şeyler gelişiyor. Yani hı-hı, bölgede işte İran demin konuştuk. İran Suudi Arabistan barışması var. İşte Rusya'nın Ukrayna dengesi var. Körfez ülkesindeki garip garip gelişmeler var. Bunlar her şeyin yan yana getirdiğinde Suriye hani bunun nedeni midir, sonucu mudur diye sorguladığımızda bakmamız gerekiyor. Yoksa dediğin doğru. Yani teslim etmek zorundalar çünkü yenildiler.
Nedeni midir, sonucu mudur peki? Her ikisi de gibi gözüküyor. Ne dersin sen bu konuda yani?
Doğru, kesinlikle doğru. Yani sonuçta Suriye yenilmedi. Bu doğru mu? Doğru. Hı-hı. Yani öyle baktığımızda bir sürü tezgah çevirdiler, yapabildiler mi? Hayır. Nasıl olacak bu iş o zaman? Yani mesele hı, burada zaten. Dolayısıyla dediğin gibi ama iç politikada yani Körfez dağınık bir şekilde. Amerikan-Suudi Arabistan ilişkileri berbat. Berbat. Mısır'ın kendi iç dengeleri berbat. Sudan karışmış. Böyle baktığında tabii ki her şey sevimsiz. Her şey sevimsiz olunca ya en azından en büyük sensizden başlayalım bitirelim bu işi diye düşünmüşlerdir. En büyük sensiz hikaye onlara göre tabii Suriye'deki sorun.
Evet. Peki tabii Türkiye'de biz seçime gittiğimiz için artık bu mesele çok konuşulmuyor ama ısrarla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 10 Mayıs'ta bir Moskova'da Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı olacağını söyledi geçtiğimiz hafta. Bilmiyoruz olacak mı? Ben İran Dışişleri Bakanı bir Moskova'ya gidecek gibi bir şey gördüm ama çok da doğrulayamıyorum doğrusu. Senin baktığın haberlerde var mı böyle bir şey seçimlerden
ben
önce?
Şey görmedim. Hiçbir yerde hiçbir şey görmedim. Yani haber niteliğinde konuşacaksak Mevlüt Çavuşoğlu'nun söyledikleri haber olarak yani.
Evet.
Kimse kesinleştirmiyor. Kimse buna yönelik bir hele hele Suriye'de öyle bir hava hiç yok. İki zaten Suriye biliyorsun Esad kaç sefer söyledi bizim koşullarımız var, koşullarımız yere gelmezse hiçbir şekilde Erdoğan'la buluşmayız, konuşmayız, şeye imza atmayız, açık net söylüyor bunları biliyorsun. Dolayısıyla Esad havası ben sana söyleyeyim yani bölgede Esad hava kardeşim seçimden önce hiçbir şey yok yani Erdoğan'a söylüyorum bunu. Dolayısıyla bizi uğraştırma, seçimden sonra gel konuşalım.
Evet.
Bir hava esiyor. Ne dedi? Arap liderleri de havası bu. Çünkü Arap liderler zirvesini biliyorsun. 19 Mayıs da karar aldılar. Yani seçimden 5 gün sonrasına liderler zirvesi var. Şeyde Suudi Arabistan'da. Bunu niye yaptılar? İşte bundan dolayı yaptılar adamlar da yani. Yani seçimi bekliyorlar. Hadi öyle değil.
Evet. Amerika'da bir yandan uğraşıyor ama çok hoşnut değil tabii. Vakti gelmedi diye bir açıklama gördüm. Bir yandan da anladığım kadarıyla Amerikalılar Jake Sullivan işte Muhammed Bin Salman'la falan görüşmüş bir şekilde. Bir durumu değiştirme olasılığı falan var mı tabii bunları görünce? Bu gidişat karşısında buradan bir komplo çıkar mı diye falan düşüyor insanın aklına. Ne dersin?
Ya Amerikalılar şaşkın ördek misali. Yani biliyorsun çuvalladılar, her tarafta çuvalladılar. Dolayısıyla Amerikalıların bu süreci şu anda var olan Orta Doğu'da yani Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüş dahil, İran Suudi Arabistan barışması dahil, Lübnan sorununun çözülmeyle ilgili olarak sinyallerin, olumlu sinyallerin gelişi dahil hepsi Amerikalıların çaresiz, şaşkın, beceriksiz aklına gelen bütün bu söylemleri ortada. Ellerinde bir tek kart var. O da Fırat'ın doğusundaki PYD-YPG meselesi var. O da çok fazla benim gördüğüm kadarıyla, çünkü arkadaşlarla sohbet ediyoruz Şam'da, Beyrut'ta, Bağdat'ta. Genel beklenti şöyle, PYD ile Şam arasında çok ciddi diyaloglar var, görüşmeler var. Yani en azından bir yıl önceki sıkıntıların büyük bölümü giderilmiş gibi benim algıladığımı söyleyeyim en azından. Dolayısıyla bu süreçte eğer böyle olumlu gelişirse Amerikalıların eline bir tek silah kalıyor. O da IŞİD artıkları, yani Suriye'de IŞİD artıkları, Irak'taki kamplardaki IŞİD artıklarını kullanabilirler. Onun dışında hiçbir şey yapamazlar.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Bu süreci takip edeceğiz. Çok sağ ol.
Sağ olun.
Evet, Hüsnü Mali ile konuştuk. Gerçekten dikkat çekici şeyler söyledi. Araplar zaten Suriye çatışmasının bu hale gelmesinin müsebbipleri. Yani hakikaten 12 yıl, 2. Dünya Savaşı'nı kaç yıl sürdü, Suriye Savaşı kaç yıl sürdü, buna bakmak bile yeterli. Bir ülkenin bütün topraklarından, her yerden cihatçılar boca edildiğinde işler o kadar kolay olmuyor. Şimdi Arap Birliği tabii Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt, Esad isterse Arap Birliği zirvesine katılabilir açıklaması yaptı Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları toplantısının hemen ardından. Ama 7 Mayıs itibariyle, yani dün itibariyle Suriye heyetleri, Suriye Arap Cumhuriyeti hükümet heyetlerinin Arap Birliği Konseyi ve diğer kurumlarının oturumlarına katılması konusunda anlaşma sağlandı açıklaması yapıldı. Yani sadece liderler zirvesi değil, mesele tabii ki o başka bir görüntü, onu hep beraber göreceğiz 19 Mayıs'ta zirvenin düzenlendiği gün, ama açıklama bu şekilde de yapıldı. Arap Birliği açıklamasında aynı zamanda tüzük ve ilkeleri çerçevesinde Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgulandı. Tüm Arap halklarını birleştiren kardeşlik ilişkilerinin yoğunlaştırılması vurgulandı. Hüsnü abinin siz o zaman niye bu çatışmayı bu hale getirdiniz tepkisi çok anlamlı hakikaten bu açıdan. Cidde ve Amman toplantılarına atıflar yapıldı. İnsani krizin çözülmesi için BM ile birlikte işbirliği yapılarak, hem de deprem etkileri de var, çalışılacağı vurgulandı. Ve sonuç itibariyle artık resmen toplantılara zaten başlıyor Suriye heyetleri katılmaya. Dediğim gibi 19'unda göreceğiz. Suriye Dışişleri Bakanlığı da bu kararla ilgili diyalog ve ortak eylemin önemini vurguladılar diyor. İlgiyle karşılıyoruz diyor. Soğukkanlı bir duruş hakikaten Suriye Dışişleri'nin dikkatli açıklaması. Ortak Arap eylemi işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliğine dair tutumunu yineliyor. Bu da önemli. Ve Arap ulusunun ortak çıkarlarına dayalı, ikili, kolektif düzeyde etkili, yapıcı bir yaklaşım gerektirdiği teyit ediliyor diyor. Dikkat çekici gerçekten. Rusya'dan açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye'nin ivme kazanan Arap ailesine dönüş sürecinin mantıklı bir sonucu bu dedi. Uzun zamandır bekleniyordu. Memnuniyetle karşıladık açıklaması yaptı. Zaten biz temaslarımızda vurguluyorduk bunu dedi. Orta Doğu'daki atmosferin iyileştirilmesi ve Suriye krizinin sonuçlarının hızla aşılmasına katkıda bulunacağı görüşünü aktardı. Çin Dışişleri de açıklama yaptı bu konuda. Memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Arap dayanışmasını destekledikleri ve bunun için durmaksızın çalışmaya devam edecekler. Tabii İran'la Suudi Arabistan anlaşması önemli bir anlaşma. Adeta bir dönüm noktası oldu. Tabii Amerikalılar vakti değil canım diyorlar. Ne zaman vakti? Onu tabii Washington'a soracaksınız. Onların jeopolitik hegemonyasını pek olumlu etkileyecek gibi gözükmüyor bu gelişmeler. Hep beraber göreceğiz. Şimdi birkaç not daha aktarıp kapatacağım. Sudan'da ilk defa Suudi Arabistan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri, o da aslında ordunun bir parçasıydı ama tümüyle entegre olmamıştı, lideri Hamdan Degalo'nun temsilcileri Riyad'da buluşmuş. Riyad böyle Suudiler-İran anlaşmasından sonra Yemen'de, Suriye'de, şimdi de Sudan'da arabuluculuk yapıyorlar anlaşılan. o. Tabii Amerika ile birlikte bu, belki Amerika'yı çok kızdırdık. Onlarla birlikte bir girişim yapalım mı diyorlar, bilemedim. Türkiye Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına Hartum'da ateş açılmış bu arada. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu elçiliğin Port Sudan'a taşınmasına karar verdiklerini, araçta hasar var, başka bir hasar yok, bunu duyurmuş vaziyette. Bir de Axios'un bir haberi var, bunu paylaşmak istiyorum Orta Doğu ile ilgili olarak. ABD, Suudi Arabistan, Hindistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri de var, Hindistan'ı da bağlayacak limanlardan uzanacak, Körfez Arap ülkeleri demir yolları ağıyla bağlanacak bir proje, ortak altyapı projesi, Çin'e karşı tabii ki bu geliştiriyormuş Beyaz Saray'ın kilit girişimi. Jake Sullivan, Muhammed Bin Salman'la bunun için de görüşmüş diye. Gerçekten çok dikkat çekici bir zamanlama. Bu notu da aktarmak istiyorum. Çin'in kuşak yoluna karşı böyle Orta Doğu'da ne gibi sonuçta, İsrailler de var bunun içerisinde anladığım kadarıyla, gayet etkinler Axios'un haberine göre. Ama çok dikkat çekici bir haber gerçekten. Evet, Latin Amerika'da Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal demokrat diyelim, yani değişik bir sol anlayış daha doğrusu, bir çocuk parkını ziyaret etmiş. Yalnız kaydıraktan kaymak istemiş ama sıkışmış herhalde, ebatları biraz sığmıyor. Enteresan olan tarafı, gülüp geçmek yerine bunu haberleştiren siteye "o gün izindeydi" diye açıklama yapmış. Yani çok komik. Asıl tabii Che Guevara'nın, Che Guevara'yı yakalayan 1967'de, bir gün sonra da infaz etmişlerdi CIA'nin yardımıyla. Arjantinli devrimciyi yakalayan General Gary Prado Salmon ölmüş efendim. Epey de uzun yaşamış emekliye ayrıldıktan sonra anlaşılan. Hayırlı bir haber olarak bunu da son olarak aktarmış olayım. Evet, Covid'siz bir dünyadayız artık. Dün, geçen hafta sonu Dünya Sağlık Örgütü artık duyurdu. Sağlık acil durum olmaktan çıktı dediler. Bir yandan da ama tümüyle de kökünü kazıyamayacağız diyorlar. Hakikaten çok tartışmalı bir dönem. Belki yıllar sonra bu yaşadığımız iki kabus yılına ışık tutacak haberler gelir diyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.